Merhabalar. Bir Artı Eksi Dünya programında da yeniden bir aradayız. Aylin Kocaman'la birlikte.
Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Güzel bir program yapmayı umuyoruz inşallah. Bugün bahsedeceğimiz konu Avrupa ile ilgili aslında. Ana temel konu olarak Avrupa'yı ele alacağız. Fakat Avrupa'da gittikçe yaygınlaşan ahlaki bir çöküntü var, dikkat çeken. Biz bu ahlaki çöküntünün sebeplerine ineceğiz bugün ve bu ahlaki çöküntüden kaynaklanan uygulamalara değineceğiz. Tabii ki bunlardan en önemlilerinden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda alınan göçmenlerle ilgili kararla ilgili tabii ki. Bu nasıl bir karardı? Şöyle oldu, göçmenlerle ilgili bugüne kadar biliyorsunuz İtalya'da sürekli denizden yani Afrika ülkelerinden, Asya ülkelerinden Avrupa'ya göçmen olarak gelen bazı insanların tabii ki bunları yasal olarak yapmıyorlar ve denizlerde küçük teknelerle yapıyorlar. Bu insanların kurtarma operasyonları yapılıyordu. Mare Nostrum adı verilen. Fakat bu Akdeniz'de başlatılan, İtalya'nın başlattığı kurtarma operasyonlarını son vereceklerini açıkladılar. Ve buna son vereceklerini açıkladıklarında kullandıkları sebep de ekonomik durgunluktu. Tabii bu konunun detaylarına gireceğiz. Çünkü bu konu gerçekten insan anlatırken bile o kadar hayretle kendi ağzından çıkanları dinliyor ki hiçbir şekilde açıklamak mümkün değil gerçekten. Şimdi İtalya bildiğin gibi Avrupa'ya geçmeye çalışan batan botlardaki mültecileri kurtarıyordu sık sık ve bununla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yapıyordu. Hatta geçtiğimiz yıllarda 150 bine yakın göçmeni kurtardığını biliyoruz biz denizden. Şimdi bu göçmenler nasıl bunu yapıyorlar? Yani nasıl bu hale geliyorlar? Orta Doğu'da bildiğimiz Asya'da ve Afrika'da çok zor şartlar altında yaşayan insanlar ki bunları her gün zaten televizyonlarda şahit oluyoruz. İçinde bulundukları ülkelerdeki bu şartları terk edip bir an önce ya bir iş bulabilme, aslında birinci öncelikleri yaşayabilme. Çünkü Afganistan'dan, Suriye'den, Afrika'daki o açlıktan ve zor şartlardan hatta iç savaşlardan kaçan insanlar bunlar. Rahat yaşayabilmek için bu ülkelere kaçmak istiyorlar. Fakat bunları yaparken ne yapıyorlar? Bazı insanlara işte bunlar aslında insan kaçakçıları da olabiliyor veya yasal yollarla olmayacak şekilde bu insanları çeşitli botlara yükleyip Avrupa'ya gidecekleri vaatleriyle kandıran insanlar oluyor. Bu insanları alıp çok son derece küçük ve iptidai teknelerde ki istersen bir yalnız resimlerimize de bakarak bu konuyu anlatalım. Çeşitli vaatlerle Avrupa'ya ulaştırmaya çalışıyorlar. Bunlardan en önemlilerinden biri Lampedusa Adası. Biz öyle biliyoruz İtalya'nın açıklarındaki. Genellikle Lampedusa Adası'na bu göçmenler götürülüyorlar. Fakat İtalya bugüne kadar yardım ediyordu. Ama şimdi alınan kararla dediler ki biz ekonomik olarak çok zor durumdayız ve bu göçmenler için çok fazla para harcıyoruz ki yılda 114 milyon euroluk bir harcama yaptıklarını söylüyorlar. İşte bu 114 milyon euroluk harcamayı kesersek ekonomimiz rahat edecek dedi. Şimdi biz bunu tercüme ediyoruz. Zor şartlar altında sadece yaşayabilmek için ülkelerinden kaçıp denizde son derece zor şartlar altında bu seyahati yapan ve bizim ülkemizin sınırlarına kadar, deniz sınırlarına kadar ulaşan insanları hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, ne kadar zor durumda olurlarsa olsunlar, denizin içinde kalsalar da, ölümle burun buruna gelseler de biz bundan sonra kurtarmayacağız demektir. Böylece belki bir ekmek daha fazla yiyebiliriz.
Evet.
Aslında tercümesi böyle olmuş oluyor.
Bu olay aslında şu şekilde başladı. Yine İtalya kıyılarında çok büyük bir kaza olmuş ve yüzlerce göçmen yaşamını yitirmişti. Hemen arkasından devreye giren bu sistemde Mare Nostrum'u devreye sokmuştu İtalya. Böylelikle gerçekten senin de dediğin gibi bir yıl içinde 150 bin kişiyi kurtarabilmişti. Fakat geçmişine bir baktığımızda 1988'den beri Akdeniz'de, sırf Akdeniz'de 19 bin kişi yaşamını yitirdi teknelerde. Şimdi demin resmini gösterdik, bu teknelere biraz aslında yakından bakmak gerekiyor. Tekne dediğimiz şey genelde botlardan ya da küçük sandallardan oluşuyor. Ve bu sandalların içine de artık neredeyse 40-50 kişi doldurulmuş durumda. Bu insanlar gece gündüz demeden ve bu insanlar varlarını yoklarını satıyorlar bunun için. Genelde 20 bin euroluk veya işte 7 bin euroluk çeşitli yerlere göre değişen fiyatlar veriyorlar bunun için. Çocukların, çoluklarının var yok ne varsa ellerine alıp bu teknelere biniyorlar ve bir adeta ölüm yolculuğuna çıkıyorlar. Aslında bu da bütün dünyanın gözü önünde oluyor. Burada tabii çok fazla artık kaçınılmaz bir şey gibi görünüyor bu tekne kazaları. Çünkü koskoca Akdeniz'de çok riskli bir şey. Hatta yeni bizim biliyorsun Boğaz'da gerçekleşti tekne kazası. Burada da oradaki balıkçıların söylediği şey bir mucize. Yani böyle bir maceraya atılmış olmaları. Çünkü o saatlerde denizin o bölgesinin ne kadar riskli olduğunu herkes bilir diyorlar. Akdeniz'de aynı şey, açık deniz. Buna rağmen işte böyle teknelerle insanları götürebiliyorlar. Bu tabii çok şu anlamda insanlık ayıbı olan bir olay. Bütün dünya gerçekten bunu biliyor. Bu insanların nasıl kurtarılmaları gerektiğini de çok iyi biliyorlar. Fakat önüne geçilememiş ve ne oluyor böyle bir şey olunca? Bütün suç da insan tacirlerinin üzerine atılıyor. İnsan tacirleri tabii ki bu konuda suçlu. Fakat bizim yükümlülüğümüz eğer kurtarmaksa bu konuyu bizim üstlenmemiz gerekiyor. Şimdi İtalya Mare Nostrum adlı bu kurtarma operasyonunu bu yıl itibariyle dediğin gibi bitirdi. 1 Kasım itibariyle bu bitirme sistemi yürürlüğe girdi. Fakat burada İtalya'nın harcamaları derken birazcık buna Avrupa Birliği ışığından bakmak gerekiyor. Çünkü burada aslında İtalya çok uzun süredir ciddi bir baskı altındaydı. Yunanistan da ayrıca baskı altındaydı. Çünkü biliyorsun genel olarak Kuzey Afrika'dan gelen göçmenler İtalya'ya ve Yunanistan'a geliyorlar ilk planda. Bu ülkelere gitmelerinin sebebi de buranın doğrudan Avrupa Birliği'ne geçiş sınırına sahip olması ve serbest geçişin olması nedeniyle de bütün Avrupa Birliği ülkelerine gidebiliyorlar. Burada hedef genel olarak da İngiltere ve Almanya oluyor. Şimdi geçtiğimiz ayda yine senin dediğin gibi yeni kararlar dahilinde İngiltere'de bir yasa geçirildi. Ve İngiltere'de geçirilen bu yasada önce bir öneri geldi. Herkes hayret etti. Dediler ki kıyılarımıza ulaşan göçmenleri hiçbir şekilde bundan sonra kurtarmayalım. Çünkü işte gerekçeyi de şu şekilde anlattılar. Bir sonra gelecek göçmenlere caydırıcılık olsun. Hani gelmesinler böylelikle. Şimdi Huffington Post'ta yazan İngiliz yazar Robin Lusting aslında bunu bir benzetmeyle açıklamış. Gerçekten yerinde bir benzetmeyle. Karşıdan karşıya geçen bir çocuğu, işte işlek yolda karşıdan karşıya geçen bir çocuğu kurtarmayalım. Böylelikle diğer çocuklar da onu özenip geçmesinler demek gibi bir şey diyor. Eğer diyor yani bu mantıkla yola çıkacaksak insanların ölümünü mü göze almalıyız diye de uyarmış.
Biliyorsun İngiltere Güvenlik ve Göçten Sorunu İçişleri Bakanı Yardımcısı James Brokenshire'in bir açıklaması var. Diyor ki Afrika ülkelerinden Akdeniz'e aşarak gelmeye çalışan mültecileri kurtarma çalışmalarının sona ermesi gerekiyor diyor. Çünkü göçmen botlarının batması durumunda yürütülecek kurtarma operasyonlarına bundan sonra destek vermeyeceğiz ve bu insanların daha çok geçiş yapmalarını engelleyeceğiz diyor. Tam senin söylediğini açıklamayı yapıyor. Fakat burada şimdi tabii ki ülkeler açısından baktığımızda kendilerine göre bazı bahaneler öne sürüyorlar ve kendilerine göre bu kısmı çok önemli, geçerli sebepler söylüyorlar. Fakat biz bu botlara baktığımızda aslında demin senin de söylediğin gibi biraz yakından bakmak gerekiyor. Resimleri bir hem büyütelim hem tekrar böyle görmekte fayda var. Bir kere bir insanı bu hale getirecek olan sebebin ne olduğunu iyi düşünmek gerekiyor. Şimdi bu insanlar zaten mevcut rahat yaşadıkları bir ülkeden hırs yaparak daha iyi yaşayabilecekleri başka bir ülkeye geçiş yapmıyorlar. Bu insanlar daha çok para kazanmak için bunu yapmıyorlar. Bu insanlar canları sıkıldığı için Akdeniz'de bir seyahate çıkmak için bunu yapmıyorlar. Bu insanlar yaşadıkları ülkelerde ya vatandaşlık hakkına sahip olmuyorlar, yani insan gibi yaşayamıyorlar, ya canları her an tehlikede olduğu için, ne zaman başlarına bir bomba geleceğini bilmedikleri için, dün komşum dedikleri insanın bugün düşman hale geldiği için, çocuklarını okullarına götüremedikleri için, değil okulu bırak, zaten çocuklarının yaşamlarını sağlayamadıkları için, çocuklarına ekmek bulamadıkları için. Yani bu insanlar yaşayamadıkları için buralardan gitmeye çalışıyorlar ve demin senin de anlattığın gibi İstanbul'da meydana gelen kazada gerçekten bir kere daha düşünmeme vesile oldu. Afganistan'dan ve Suriye'deki iç savaştan kaçan kişilerdi. 43 kişi vardı teknede. 24 kişilik tekneye 43 kişi sığdırılmıştı. Rumeli Feneri
aşıklarında... Aslında 24 de değil, tekneyi gördün mü bilmiyorum.
Çok küçük, evet.
7-8 kişi ancak
çağırdı. Ama hani 24 normal diyorlar, evet. Yine herhalde, evet. Şey olsun diye. Fakat 43 kişi içine biniyor ve 12'si çocuk bunların. Ve gecenin soğuğunda, karanlıkta bu insanlar boğuldukları için ölmediler. Bu insanlar dondukları için öldüler. Gecenin soğuğunda gerçekten suya atladıkları için, o tekneden suya düştükleri için bütün hepsinin can yelekleri falan, hatta boş olarak bir kısmı panik olup atlamış çünkü. Çocuklar o can yeleklerin içinden büyük geldiği için düşüp öldüler. Fakat işte burada dondukları için öldü bu insanlar. Bu insanları bu noktaya getiren sebepleri görmeleri gerekiyor. Yani Avrupa bir takım kararlar alıyor. Fakat bu kararları alırken işte bizim her zaman programımızda eleştirdiğimiz real politik bakış açısıyla değil, insani bakış açısıyla, merhametle alması gerekiyor. Çünkü bugüne kadar aldıkları bütün kararlar hep kendilerine döndü sonradan. Şimdi programımızın süresi boyunca aldıkları başka kararlara da bakacağız. Hem Amerika'da hem Avrupa'da, ama bu insanları işte bu kararı aldıran sebepleri iyi görmeleri gerekiyor ve bu insanların gerçekten sadece yaşamak için bunu yaptıklarını iyi bilmeleri gerekiyor.
Arap Baharı'nın ilk başladığı günlerde Akdeniz'de bir tekne bu şekilde sürükleniyor ve sürüklenme sonucunda da etrafta çok fazla tekne bunları görüyor. Balıkçı tekneleri görüyor, gemiler görüyor. Aynı şekilde yine Arap Baharı'nın başlangıcı olduğu için NATO uçakları görüyorlar, NATO gemisi görüyorlar. Bunlara biraz işte üsküvi yardım yapıyorlar, biraz yakıt veriyorlar. Kimse ilgilenmiyor zor durumda olduklarını bildikleri halde. Ve 72 kişi bu geminin içinde açlıktan ölüyorlar. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşıldıktan sonra insanlar, yani ben gerçekten şunu çok merak ediyorum. Buna şahit olan ve o insanlarla karşılaşan herhangi biri nasıl rahat edebilir? Hiç kimse vicdanen böyle bir şey kaldıramaz. Fakat
orada
NATO'nun da...
Her geçiş yapan gemi, uçak, helikopter, iki insan oradan almış olsa aslında tahliye etmiş olurlardı.
Çok rahat
şekilde.
Burada NATO'nun da tabii bu konuya sessiz kalmış olması çok ciddi eleştirileri o dönemde maruz bırakmıştı NATO'yu. Fakat bunun eleştiriyle alakası yok. Bunun insanlıkla alakası var. Hocamızın her zaman söylediği bir konu vardır. Ölümle karşı karşıya olan bir kişiyi o halde bıraktığınızda siz de bir nevi katil olmuş olursunuz. Özellikle bunu mülteciler adına çok söyler hocamız. Bir mülteciye yardım etmeyip kapınızı kapatırsanız onu öldürmeye kalkan vahşi insan gibi aynı sorumluluğu siz de üstünüze almış olursunuz. Burada da o teknedekileri gören herkesin bu konuda bir sorumluluğu var. Gerçekten bir nevi ister istemez bir nevi katil konumuna düşmüş oluyor. Çünkü ölüme terk edip gidiyorlar. Şimdi tabii Akdeniz kıyılarındaki bu ülkelerde çeşitli yaptırımlar var. Bu yaptırımlar da çok ilginçtir gerçekten. Bu tekneleri kurtaran kişiler, işte bu tekneleri herhangi bir şekilde göçmenlere yardım eden kişilere yaptırım uygulanıyor. Mesela balıkçı ise teknesi elinden alınıyor veya hapis cezaları var. Bu da çok ciddi şekilde insaniyetsiz bir, artık insaniyetsiz ifadesini geçmek istiyorum bunun, çünkü yani çok vahşice bir uygulama. Şimdi şunu da hatırlatalım aslında. Afrika'dan göç eden insanların sadece %2'si Avrupa'ya gidiyor. Bu çok büyük bir rakam değil. %2 sadece gerçekten bir rakam bile değil Avrupa için. Ve yine biraz evvel alıntı yaptığım Robin Lansing de bunu şu şekilde açıklıyor. Sadece şimdiye kadar diyor 180 bin kişi Avrupa'ya ulaştı diyor. Ve şöyle bir baktığınızda Avrupa Birliği'nin nüfusu 500 milyon kişi diyor. Yani şimdi 500 milyon içinde 180 bin kişiye bakılamıyor mu? Bizim 70 milyonluk Türkiye'mizde biz 2 milyon mülteciyi aldık ve gayet güzel bakıyoruz ve daha da artacak gibi görünüyor
tabii
şu anda.
Tabii bir sınırlama koymuyoruz.
Herhangi bir sınırlama
koymuyoruz. Bunun üstüne kimseyi almayız da demiyoruz.
Gerçekten öyle. Şimdi yeni bir düzenleme var Avrupa Birliği kıyılarında. İtalya ve İngiltere'nin bu yaptığı yeni kararların ardından şöyle bir şey diyorlar. Bir polis birliği kurulacak işte kenarda, kıyılarda, kıyı sahilinde. Sadece bir polis görevi görecek. Yani size geçmeyin, gelmeyin gibi şeyler söyleyecek. Eğer orada bir kaza olursa bunu müdahale etmeyecek. Böyle vahşiyane bir sistem gerçekleşti. Bunun nedeni Avrupa ülkelerine göçmenlerin daha fazla geçişini engellemek. Aslında başka bir nedeni yok. Yoksa diğerlerini caydırmak, şunu şöyle yapmak, bunu böyle yapmak değil. Yani diğer bahaneler de çok berbat. Fakat bunun bir nedenini gerçekten çok iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Biz tabii yakın zamanda aslında bu konuyu da işlemiştik. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ilk defa olarak, Avrupa Birliği'nde ilk defa olarak hep ırkçı partilerin başa gelmesi, solcu ve ırkçı partilerin başa gelmesi ve en önemli özelliklerinin de göçmenlere karşı olması gerçekten çok dikkat çekiciydi. Şu anda Avrupa Birliği bu Avrupa Parlamentosu'nun yeni sisteminin getirileriyle karşı karşıya, göçmenlere karşı çok ciddi şekilde bir bariyer kurulmuş durumda ve biz bunları kurtarmayız. Çünkü aslında bilinçaltında çok daha derinlerde çok fazla şey var. Orta Doğulu, Afrikalı, bu insanların evet, bizim ülkelerimizde ne işi var? Biz bunlara bakmak zorundayız, daha fazla para harcamak zorundayız. Buna getiriliyor aslında Avrupa
tabii,
Birliği için.
Burada uygulayan yasayı Avrupalı, uygulanan da Asyalı veya Afrikalı olunca bütün dünya makul görüyor. Ama bunun tam tersi olmuş olsa, Orta Doğu'da böyle bir karar alınmış olsa, Avrupa'dan gelen ihtiyaç içindeki insanlardan tek bir insan için bile mesela teknesi bozulan bir Avrupalıya yardım edilmemiş olsa, Akdeniz kıyılarındaki diğer Afrika ülkeleri ve diğer ülkeler çok büyük olay çıkar dünya üzerinde ki zaten ona da yardım edilmesi gerekir. Biz bunu her zaman savunuruz. Veya denizde kalmış bir canlı, işte bir balinaya, bir yunusa yardım edilmemiş olsa bütün dünya ayağa kalkar ama konu Afrikalılar olunca Avrupa istediği gibi karar alabiliyor. Buna bütün dünyada sessiz kalıyor. Sadece bazı uluslararası örgütler, insan hakları örgütleri çok cılız olarak kınama söyleye mesajı gönderebiliyorlar, evet.
Şimdi tabii bu Avrupa Birliği'nin kendi içinde bir çöküntüye de gidiyor. Zaten asıl olarak bunun etkilerini görmek gerekiyor. Fakat bu gerçekten göçmen konusu çok fazla konuşulmayan bir konu, dile getirilmeyen bir konu. Fakat genel olarak insan hakları dernekleri de ve mültecilerle ilgili Birleşmiş Milletler'de mülteci komisyonu da şu uyarıyı yapıyorlar. Biz sadece basından öğrendiğimiz kadar kayıpları biliyoruz. Gerçekten çok ciddi kayıplar gerçekleşebilir. Çünkü Afrika'dan veya Asya'dan kaç kişinin yola çıktığı bilinmediği için kaç kişinin nereye vardığı da hiçbir şekilde anlaşılamıyor. Dolayısıyla bu kayıplar gerçekten çok ciddi boyutlarda olabilir. Bu bir insanlık ayıbıdır. Bunun gerçekten çok ciddi şekilde önüne geçmek gerekir. Fakat Avrupa işte kendi sınırlarını koruma peşinde, fakat bunun karşısında da Avrupa'nın karşılaştığı, yüzleştiği çok garip şeyler oluyor. Hocamızın yine hatırlatmasıdır. Sevgisiz bir ortamda o sevgisizlik gelir kendilerini vurur diye hep anlatır hocamız. Bu gerçekten şu anda Avrupa Birliği için aşağı yukarı gerçekleşmiş durumda. Ben burada bir dipnot olarak söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne hiçbir şekilde karşı değiliz. Yani bunu çok açıklamak önemli. Gerekiyor. Avrupa Birliği çok değerli bir birliktir. Avrupa ülkelerinin, bu kadar modern ve demokratik ülkelerin bir araya gelmiş olmaları, tek bir çatı altında olmaları, sınırlarını açmış olmaları birbirlerine çok güzel bir gelişmedir. Ve gönül ister ki Türkiye de çok yakın bir zamanda o birliğin içinde olsun. Fakat burada insaniyetsiz boyutunun üzerinde durmak zorundayız biz.
Tabii ki.
Çünkü gerçekten gitgide Avrupa Birliği de çok ciddi bir çöküşe doğru gidiyor.
Aslında burada konumuzla çok bağlantılı olmamakla birlikte bir parantez açarak, çünkü deniz yoluyla insanların hayatını kurtarmaya çalışması konusunda muhakkak Arakan'ı da dile getirmek gerekiyor. Onu da kısaca söylemek istiyorum. 259 Arakan Müslümanı Myanmar'daki zulümden deniz yoluyla kaçarak Tayland'a geçtiler geçtiğimiz günlerde. Fakat Tayland tekrar onları zorla denize geri ölüme göndermeye çalışıyor. Bu çok önemli bir risk tabii ki, çünkü nasıl orada İtalya veya İngiltere bir karar alıp bir daha kurtarmayacağını söylüyorsa, bu insanlar karaya ulaşmalarına rağmen onları yeniden denize göndermeye çalışıyorlar. Ne demek denize göndermek? Ölüme gönderiyorlar. Evet. Çünkü zaten Myanmar'a geri dönseler başlarına geleceklerin ne olduğu çok belli. Hem junta tarafından hem de oradaki hükümet tarafından. Zaten Arakanlara bakış açısını çok iyi biliyoruz. Son uygulanmaya çalışılan vatandaşlık yasası ile ilgili zaten onlara yapılan baskıları biliyoruz. Zorla Bangladeş vatandaşı olarak gösterilmeye çalışıldıklarını ve bunu iki ülkede kabul etmiyor. Ne Bangladeş'te ne Myanmar'da. Fakat bu insanlar işte Tayland'ın güney sahilleri boyunca açıklarında Tayland askerleri tarafından yakalandılar ve Tayland polisi bu kişileri tekrardan denize göndereceğini açıkladı. Şimdi bu Myanmar'daki kardeşlerimizin denizde yaptıkları yolculuklarla ilgili bir iki resmimiz var. Onları da görürsek nasıl, ne zor şartlar altında yolculuk yaptıklarını görebiliriz. Yani sadece bir ülkeden kurtulmak için o tekneye binmen ve o denizi geçmen yeterli olmuyor. Zaten o teknede yaşadığın şartlar içerisinde denizi geçip diğer karaya ulaşabilen insan sayısı da çok az oluyor. Teknelerin içerisinde de yine ölümler meydana geliyor. Fakat ulaştığında da böyle bir tehlikeyle karşı karşıyasın. İşte burada Myanmar'ı bir kere daha hatırlatalım, ama son gelişmelerde tabii ki her zaman ümit varız, ama güzel gerçekten Obama'nın son yaptığı açıklamalarda. Başbakanımız Sayın Davutoğlu da teşekkür etti kendisine. Bu vatandaşlık yasası ile ilgili Myanmar hükümeti uyarıldı.
Evet.
Biraz bir nebze olsun hocamızın dünyada meydana getirdiği etkiyle belki gerçekten insanlar da biraz olsun bazı şeylere daha dikkatlerini açıyor olabilirler. O yüzden de tabii ki o mutlu bir gelişme.
Evet, hocamız açımızdan. Çünkü bu konuyla ilgili hem hükümet bazında Obama'ya hem Ban Ki-moon'a mektuplar, evet, göndermişti bunun olmaması. Hemen arkasından gerçekten böyle bir atılımın yapılması gerçekten çok iyi. Avrupa Birliği'ne dönecek olursak, biz yine burada Avrupa Birliği'nin bu parlamento seçimlerinden sonra konuştuğumuzda bölünmelerden bahsetmiştik. İskoçya'nın işte bölünme ihtirası diyeyim, orada devreye girdikten sonra tamam, orada bir seçim yapıldı, yani bir referandum yapıldı ve bunun karşısında İskoçya ayrılmadı. Fakat bu demek değildir ki risk Büyük Britanya üzerinde gitmiş değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere bu çok önemli bir alamettir, İskoçya'nın ayrılması. Biz sizinle birlikte olmayı istemiyoruz demenin başka bir anlamıdır. Yani bir evlilik bozulması, Cameron bu şekilde ifade etmişti biliyorsun. Gerçekten de öyledir. Fakat şimdi biz Avrupa haritasına şöyle bir baktığımızda, yine o zaman da bu konunun üzerinde durmuştuk. Çok fazla başka ayrılmak isteyen bölge olduğunu görüyoruz ve bunlar İskoçya'dan sonra gerçekten heveslendiler bunun için. Bask bölgesi ayrılmak istiyor, Katalonya ayrılmak istiyor, Korsika, bütün bu bölgeler, Sardinya adaları, hepsi ayrılmak istiyorlar.
Pek çok fazla. Bilinmez Belçika mesela, bütün içindeki bölgeler ayrılmak istiyorlar.
Belçika zaten çok küçük bir ülke. Oradan ayrılmak istiyorlar. Makedonya'nın içinden ayrılmak isteyenler var. Yani sürekli böyle bir dağılım, bak İspanya'dan, İtalya'dan, Moldova'dan, hepsinden ayrılma talepleri geliyor.
Danimarka'dan,
Bosna Hersek, düşün artık onlardan. Avrupa böyle bir konuma geldi. Şimdi biz o zaman da konuştuğumuzda demiştik ki Avrupa'nın içindeki sevgisizlik bölünmeye getirecektir. Çünkü birlik sevgiyle birlikte olur. Eğer sevgisizlik olursa bölünüp ayrılma ve çıkar peşinde koşma söz konusu olur. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin içindeki bu ayrılma talepleri ve isteklerinde bu açıdan bakmak gerekiyor. Sevgisizlik oluştukça onların içinde de kendilerine vuran bir sistem oluşuyor. Tabii. Bu konuyla ilgili bir şey...
Aslında materyalist zihniyeti biz sürekli eleştiriyoruz. Hatta hocamızın Yaratılış Atlası Avrupa'ya ulaştığında, bomba etkisi yaptığını söylediklerinde, biliyorsun Avrupa Parlamentosu'nda bizim 300 yıllık köklü geleneğimizi yok etmeye çalışan kitap demişlerdi. Onların köklü gelenekleri neydi? Materyalist zihniyetti. Avrupa'nın en çok canını yakan şey zaten bu materyalist zihniyete göre geliştirdikleri hem ahlaki yapı hem yaptıkları eğitim, gençlerine verdikleri eğitim hep bu materyalist zihniyet üzerine kurulu olması. Bu da ne oluyor? Tabii ki egoistliği geliştiriyor kendi aralarında. Şimdi diyorlar ki öyle bir kısır döngünün içindeler ki ekonomik krize girdik diyorlar. Ekonomik krize girmelerinin sebebi de bu egoistlik ve materyalist zihniyet. Hepsinin birbirini daha çok ezmeye çalışması. Vahşi kapitalizmle birlikte daha güçlenmeye çalışan insanların kendilerinden daha aşağıda olduğuna inandıkları veya güçlenemeyen, fakir gördükleri insanların ağırlığından kurtulmaya çalışmaları. Aslında bir nevi yükselen bir balona benzetebiliriz Avrupa Birliği'ni bu anlamda. Sürekli ağırlıklarını atarak kurtulmaya çalışıyor. Bu ağırlıklar neler? Göçmenler, fakir ülkeler, işte Yunanistan gibi ve diğer ülkeler gibi sürekli ekonomik kriz içinde olan ülkeler. Yükselmeye çalışanlar da işte İngiltere, Almanya gibi ekonomisi daha güçlü görülen ülkeler. Fakat bu ülkelere gidip baktığında bu sefer egoistlikten kaynaklanan ülkenin kendi içerisinde çok daha vahim durumlarda olduklarını görüyoruz. Yani hiçbir şey, o balon belki ağırlıklarını atıp gittikçe yükseliyor ama balonun bir anda yukarıda patlayabileceğine de ihtimal vermeleri gerekiyor. Yani bunun kendi kendini yiyen bir sisteme dönüşebileceğini çok iyi görmeleri gerekiyor ki asıl bu işte egoistlik, sevgisizlik, ülkelerin birbirinden ayrılması, neden ayrılmak istiyorlar bakıyoruz. Daha önceki programlarımızda da hep bunu açıklamıştık. Ya bir gelir elde ediyorlar ya enerji elde edebilecekleri bir imkan elde ediyorlar. Bakın Grönland gibi bir bölge bile ayrılmak istiyor çünkü kendi petrolünü elde etmeye başladığı için. Halbuki kendi başına yaşaması mümkün olmayacak bir ülke ki insan niye kendi başına yaşamak ister? Zaten yıllardır, yüzyıllardır birlikte yaşadığın insanlar var. Niye onlardan ayrılmak istiyorsun? Yani bir ailenin kendi içerisinde evinden tamamen bırakıp mesela daha zengin olduğu için bir ailede mesela çocukların iş buldukları için annesini babasını terk etmesine benziyor bu aslında.
Gerçekten.
İnsanların o şekilde değerlendirmesi gerekiyor. İşte Katalanlar, İskoçlar hepsi yani bitmez liste. Gerçekten çok kapsamlı bir liste. Avrupa içerisindeki ülkelerin neredeyse tamamına yakınında böyle bir çalkantı var. Birbirlerini gördükçe daha çok teşvik oluyorlar. Ayağına sarılan göçmenleri silkeleyip atarsa hızla daha yukarıya çıkacağını düşünüyorlar balonun. Ama böyle olmuyor gerçekte. Evet. Şimdi ekonomik krizin nasıl etkileri olduğuyla ilgili de aslında birkaç örnek vermekte fayda var gerçekten. Ben bununla başta İtalya'daki kiliseleri örnek vermek istiyorum. Ne demişlerdi? Göçmenlere yardım etmezsek ekonomik durgunluğumuz gider diye. Halbuki buradaki ana sebep maneviyattan uzaklaşmaları, İtalya gibi bir ülke, aslında dindar olmaları, Allah'a yakın olmaları gereken bir ülke. Çünkü dindarlık çok yaygın olan bir ülkeyken Allah'tan uzaklaştıkça onlar Allah da üstlerindeki tabii ki bereketi kaldırıyor. İtalya'da biliyorsun ekonominin durgunlaşması çok sayıda kilise satıldı. Buradaki resimlerden birkaç tanesini görebiliriz. Bu kiliselerden kimi banka olarak, kimi meyhane olarak, kimi araba tamirhanesi olarak, işte oyun salonu olarak, ofis olarak kullanılıyor. Bu resimlerde de gördüğümüz gibi kiliselerle ilgili. Halbuki burada yapılması gereken Allah'a teslim olup Darwinist materyalist eğitimi durduran veya Darwinist materyalist eğitimin cevaplarıyla birlikte bir eğitim veren sistem geliştirmeleri gerekir. Papa'ya bile bakıyoruz. Geçtiğimiz yayınlarda da üstünde durduk. Papa bile Allah'ın varlığını, yaratışını reddeden bir açıklama içerisine girmiş durumda. Halbuki burada ciddi olarak bir risk gözüküyor ve Allah'tan uzaklaşmaktan kaynaklanan bir çöküntü, bir bereketsizlik gözüküyor üzerlerinde. Allah böyle toplumlara karşılık veriyor. Bundan kurtulmak için ne yapılması gerekiyor ki? Aslında hocamızın çok güzel bir tavsiyesi olmuştu İtalyan halkına. Orada yaşayan Müslümanlara da madem kiliselerin bu durumda olduğunu görüyorsunuz, Allah'ın adının anıldığı yerler bunlar. Müslümanların orayı hemen satın alıp mesela bir meyhane açacak kişi 1.000 lira mı veriyor? 1.100 lira verip hemen onları alıp mescitlere çevirmesi, yani Allah'ın adının anılan yerler olmasına devam etmesi için bütün gayreti göstermeleri gerekirdi diye söylemişti ki çok önemli gerçekten bir teşvik.
Tabii.
Hem Hristiyanlar gelir dua ederler içinde, Müslümanların da mescidi olur ve yine aynı şekilde Allah'ın adı anılmaya devam ederdi. Ama onun yerine daha materyalist, daha belki vahşi kapitalizmi teşvik edecek, belki daha çok para kazanacaklarını düşünüyorlar. Böyle bir şey
evet.
Hiçbir şekilde mümkün olmaz aslında.
The Economist dergisi geçen hafta Avrupa Birliği'ni aşırı derecede hasta diye nitelendirdi. Bu önemli bir tespittir ve gerçekten de bu hafta açıklanan gelişme raporlarında beklenen oldu dediler. Almanya'nın büyüme hızı 0.1. Büyümemiş yani. Şimdi buna çok tabii ki beklenen bir şey dedikleri şu, Almanya uzun süredir büyümüyor. Bir süredir büyümüyor daha doğrusu. Bu ekonomideki durgunluk, aslında bunun da detayları var. İşte Merkez Bankası oradan açıklama yapıyor. Daha fazla bono tahvili alın, yatırımı arttırmak için şöyle yapın, böyle yapın diye. Zannediyorlar ki bunlar hep yatırımların az olmasından, tahvillerin az. Yani hep böyle şeylerle olacak. Tabii ekonomi dergilerinin verdiği tavsiyeler bunun üzerine oluyor aşağı yukarı. Fakat asıl buradaki durağanlığın sebebine bakmak gerekiyor. Bir kere Almanya normalde Avrupa'nın en gelişmiş ülkesi. Avrupa'nın en gelişmiş ülkesinin bu hale dönüşü ve bunu anlayamamaları neden olduğunu, bunu biraz daha yakından bir bakmaları gerekiyor. Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri bir arada olduklarında ve bir arada bir gelişme olduğunda gerçekten gelişirler. Hep hocamız der, dünyada biz bir ülkenin gelişme, bir ülkenin batmasıyla biz gelişelim mantığını hiçbir zaman istemeyiz. O zaman Allah batırır. Ama biz birlikte gelişelim dediğimizde Allah o zaman bereketini verir. İşte bu anlattığımız konuda da böyle. Şimdi sevgisizlik yayıldığında, çıkar ön plana alındığında Avrupa Birliği içinde güzel bir birlik, yani bunun içinde bir işte Franco-Germen gibi böyle garip bir yapılanmanın ayrıca oluşturulduğunda, biz zenginiz dolayısıyla ayrılırız gibi böyle bir mantık oluşturulduğunda, o zaman Allah belli yerlerden bereketini kesmeye başlıyor. Diyor ki halklar ayrılacağız diye ortaya çıkıyorlar. İşte birdenbire yatırımlarda düşme oluyor. Kimse anlayamıyor sebebini. Bu ekonomiye çarpıyor, vuruyor. Böyle şeyler oluyor. Şimdi bunun yapılması gereken burada hiçbir şekilde işte bono tahvilleriyle, şunlarla, bunlarla olacak şeyler değil bunlar. İnsanlar sevgisiz ve güvensiz hissettiklerinde kendilerini, o zaman yığmaya başlarlar mallarını. Ekonomik krizin temel sebebi budur. Yatırım yapmazlar, daha fazla ileriye yönelik bir şey yapmak istemezler. Çünkü sevgisiz bir toplumun içinde o sevgisiz içe dönüklüğü yaşarlar. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nde şu anda oldu ve bu gerçekten de söz konusu ırkçı partilerin devreye girmesinden hemen sonra başladı. Bunları hiçbir zaman birbirlerinden ayrı düşünmemek gerekiyor. İşte Afrika'da bir Ebola krizi olduğunda oraya sessiz kalmak bunun bir parçasıdır. İşte göçmenler teknelerle gelirken bunları ülkeye almamak istemek, hem kalite olarak kendine yakıştırmamak, hem para harcayacağım diyerek kendine yakıştırmamak. Bunlar ayrı şeyler değildir. Ya da işte belki uç bir örnek ama bir Ukrayna ile Rusya'nın arasını açmaya çalışmak. Bunların hiçbiri diğerinden ayrı konular değil. Ne zaman ki sevgisizlik devreye girdiğinde, ne zaman ki işte Yunanistan ekonomik krize girdi, öyleyse ben sana yardım edemem diye elinin tersiyle atmaya başladığında, işte o bereketsizlik o ülkeyi sarmaya başlıyor. Dediğim gibi burada Almanya da değerli bir ülke, Fransa da değerli bir ülke ve bu ülkelerin bir arada olduğunda kalkınması önemli. Teker teker bu olmuyor, olamaz da. Kimisi şuna bağlamış, işte Rusya krizinden sonra Almanya'nın Rusya'ya yatırımları, işte daha farklı şeyler, Kıbrıs'taki olaylar falan. Bunlar sadece ekonomisinin %1'ini etkileyen şeyler Almanya'nın. Asıl sorun içinde yaşadığı sevgisizlik.
Tabii şimdi Avrupa Birliği'nde baktığımızda ülkeler diyorlar ki işte daha zayıf olan ülkelere yardım etmeyelim veya işte göçmenlere yardım etmeyelim. Zannediliyor ki bu sevgisizlik ve bu materyalist durum ülkenin kendi bütünlüğünü, üniter yapısını korumak, ülkenin kendi ekonomik gücünü korumak için yaptığı bir şey. Halbuki materyalist ruh her insanın her insana karşı uyguladığı bir şeydir. Yani şimdi biliyorsun İngiltere de Avrupa Birliği'nden ayrılmaya çalışıyor. O da kendini o şekilde kurtarmaya çalışıyor. En zengin ülkesi Avrupa'nın olarak biliniyor belki ama burada ne yapıyor bu sefer? O da Almanya'dan da kurtulmaya çalışıyor. İşte Fransa'dan da kurtulmaya çalışıyor. Ya sadece diğer zayıf olan ülkelerden kurtulmaya çalışma noktasına gelmiyor. Ama bu sefer İngiltere'ye bakıyoruz biz. İngiltere kendi vatandaşlarından kurtulmaya çalışıyor. Bu işte sadece ülkenin kendisini korumaya çalışmak için yapılan milli bir seferberlik anlaşması değil veya böyle bir çalışma değil. Ülkenin içerisindeki bu sevgisizlik, bu ruhsuzluk her insana kadar yansıyor. Şimdi İngiltere'de aç ve evsiz insanlara karşılanan bir tedbir var. Yani hiçbir şekilde aklımın aldığı veya bir açıklama getirebildiğim bir konu değil. Bu sırf İngiltere'de değil, Çin'de ve Amerika'da da var aynı uygulama. Ama resimlerini görebilecek olursak, bak buradaki gördüğün sokaklardaki çiviler ne için alınıyor biliyor musun bu tedbirler? İki sebebi var. Biri evlerin önüne güvercinler veya işte kuşlar konmasınlar diye, buralara gelip işte buraları kirletmesinler diye. Ama asıl ana sebebi, ikinci sebebi, evsiz insanlar gelip buralarda yatmasınlar diye. Yani sokakta evsiz kalmış bir insan var. Bu insan kendi tercih olarak mecburen bu şekilde yaşamıyor. Yani bu insan böyle kaldığı için böyle yaşıyor. Yani ne bir iş bulabiliyor, ne ona yardım edebilen bir devlet politikası var, onu koruyup kollayan, ne ona bir yer sunabilen bir imkan var. Bunları göremediği için işte o materyalist, soğuk, ruhsuz, egoist yapının içerisinde bu insanlar, evsiz olan insanlar bu çivilerin üzerinde kalsınlar diye, yatamasınlar diye. Hatta bu gördüğümüz çivilerin arasında yatan insan da durumun vehametini çok açık olarak gösteriyor. Böyle tedbirler alıyorlar. İngiltere'ye yine baktığımızda, İngiltere'nin başkenti Londra'nın arka sokaklarında yaşayan birçok ailenin kendi temel gıda ihtiyaçlarından bile mahrum oldukları tespit edilmiş. Şimdi sen Avrupa'nın en zengin ülkesiysen, sen göçmenlerden ekonomini korumak için kurtulmaya çalışıyorsan, sen Yunanistan'dan, İspanya'dan kendi ekonomi korumak için kurtulmaya çalışıyorsan, kendi içinde de kendi vatandaşlarından kurtulmaya çalışıyor bu sefer. Kendi vatandaşlarını elimine etmeye çalışıyor. İşte bu soğuk ve sevgisiz ruh, bak temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda bu insanlar ve çocukların bir kısmı üzerinde yapılan anketlerde, tespitlerde okula dahi aç gidebildiklerini, yani kendi o işte sabah kahvaltılarını bile edemeyecek kadar bir imkanları olmadığını ortaya koyuyor. Ama bir bakıyoruz İngiltere dünyanın dev ülkesi. İşte kendi içinde de bu şekilde bir çöküntüye uğramış durumda. O yüzden bu materyalist, maddeci ruh, sevgisiz ruh, egoist ruh kendi kendini yiyen bir sisteme dönüşüyor ve bunu çok acil olarak görmeleri gerekiyor. Bu Suriye'den gelen mültecilere kapıları kapamakla yeterli olmaz. Bu sefer kapayacak kapı bulamıyorsunuz. Hükümet binasına kadar gelecek bu kapanan kapılar. Çünkü kendi içindeki halk da bundan mağdur durumda. Sadece dünya ülkeleri değil, diğer zor durumda olan dünya ülkeleri değil.
Evet, zaten yani mülteciler konusunda çok ciddi şekilde Avrupa sınıfta kalmış durumda. Çok çok az bir kısmı, yani dünya mültecilerinin %8'ini sadece onların topraklarında koskoca Avrupa, zengin Avrupa sadece bu kadarını alabilmiş. Şimdi tabii burada şunu hatırlatmak gerekiyor. Bu seçim diyoruz, Cameron'ın da belki bir takım baskı altında olabilir. İşte biz burada gerçekten göçmenlere karşı olan bazı grupları ve bazı partileri suçluyoruz ki gerçekten bu konuda suçlular. Fakat bu demek değildir ki Avrupa'nın geneli bu şekilde. Bunu mutlaka söylemek gerekiyor. Çok ciddi şekilde duyarlı insanlar var. Çok ciddi şekilde duyarlı partiler var. Bu konuda atılım yapmış olan kişiler var. Zaten İtalya'nın ilk başta geçen yıl bu göçmenleri kurtarmak için özellikle geliştirdiği bu Mare Nostrum'dan sonraki atılımları gerçekten iyiydi. Fakat Avrupa Birliği'nin baskısı, bu söz konusu parlamentonun baskısı gerçekten ciddi boyutlarda. Burada da senin anlattığın şekilde gerçekten bir çıkarcılık politikasına gidildikten sonra teker teker ülkelerin kendi içinde büzüştüklerini ve çöktüklerini görüyoruz. Genel olarak Avrupa Birliği'ne şöyle bakıldığında da Almanya'dan şimdi bahsettim. Fiyatlar 8 Avrupa ülkesinde de çok ciddi şekilde düşmekte. Son 6 yıl içinde de 3 kere durgunluğa gitmiş. Yani böyle bir durgunluk ve şu anda çöküşe doğru gidiyor. İtalya ve İspanya'da da genç işsizlik oranları %40 imiş. %40 çok yüksek bir oran. Bunlar işte büyük, güzel Avrupa'nın karşılaştığı sorunlar. Ama dediğim gibi Avrupa'nın çok güzel insanları var. Mutlaka onların daha fazla devreye girip daha güçlü bir şekilde İnsanlığı savunması gerekiyor. İnsanlığı unutan toplumlar gerçekten eninde sonunda hep çöküşe uğrayan toplumlar oluyorlar. Hiçbir şekilde birazcık solcu partiler tabii ama Marksist felsefenin getirdiği o garip mantığı Almanya'nın veya Avrupa Birliği'nin genelinde hakim edersek bu çok ciddi bir şekilde hem ahlaki hem insani çöküntüyle sonuçlanabilir. Güzel Avrupa'nın bu şekle dönüşmemesi için bütün çabamız. İnşallah Allah'ın izniyle yakında İslam Birliği'nin içinde olur bu Güzel Avrupa. O zaman işte asıl konunun insanlığa yardım etmek, Allah rızası için insanlığı ön planda tutmak olduğunda o zaman anlayabilirler. Ama şu andaki mantık, materyalist mantık o kadar ciddi şekilde üstlerine çökmüş durumda ki bazı yönetimlerin bunu anlaması çok kolay gözükmüyor.
Tabii materyalist zihniyetten bahsettiğimizde sadece Avrupa'yı da suçlayamıyoruz. Biz Amerika'da aynı eğitimin altında, Ukrayna'da aynı eğitimin altında. Ben onlardan da birkaç örnek vermek istiyorum bu konuda. Çünkü bir kere önce Avrupa Birliği'nden bahsettiğimizde kısaca onu söyleyeyim. Ülkelerde kendi aralarındaki ilişkilerde biz bir medeniyetler çatışması olmayacağını, medeniyetler ittifakı olacağını eskiden beri hep söylüyoruz. Bunu hocamız ilk dile getirmişti. Buradaki medeniyetler ittifakında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bu anlamda sağlayabileceği aslında güzel ahlak eğitiminde göz ardı etmemek gerekiyor. Anadolu insanının sıcaklığı, ahlakındaki güzellik, o kucaklayıcı, misafirperver ruhu, kendi kapısına gelen bir insanı asla geri çevirmeyip her zaman en güzel şekilde, kendinden daha iyi şekilde ağırlayan mükemmel bir ahlaka sahiptir Anadolu ahlakı. Materyalist zihniyetin egoist, soğuk, ruhsuz yapısına hakim eden o Avrupa Birliği insanları üzerinde çok olumlu gerçekten etkisi olacaktır. Ki bundan senin de programın başından beri ara ara hatırlattığın gibi Avrupa Birliği insanları da çok rahatsız zaten. Evet. Onun içerisinde yaşayan, ülkeler içerisinde yaşayan hem çok dindar hem çok güzel ahlak çok sayıda insan var. Modernlikleri, kaliteleri bunlar zaten çok güzel. Ama burada işte bu insanlar da zor durumdalar ve onlara da bu anlamda aslında Türkiye'nin olumlu etkisi olacaktır. Avrupa Birliği'nin de Türkiye üzerinde çok olumlu etkisi olacaktır modernlik, kalite anlamında. Fakat Türkiye'nin de bu etkisini hiç kimse tabii ki inkar edemez. Evet. Florida'dan bir örnek vermek istiyorum ben Amerika'da. Polislerin evsizlere yiyecek dağıtırken yakaladıkları 90 yaşındaki gönüllü bir kişi var. Resimlerini görebiliriz. Çok sevimli bir dede gerçekten. 60 gün hapis cezasına çarptırıldı ve $500 para cezasına çarptırıldı. Sebebi de yiyecek paylaşım yasağı. Yani sokakta evsiz kalan, zor durumda olan kişilere yardım ettiği için bu şekilde bir cezayla cezalandırıldı. Yani aklın sırrı alabilecek gibi değil. Sen zaten yapmıyorsun. Hiçbir şekilde yardımda bulunmuyorsun ve buna bir yasak getirmişsin. Yiyecek paylaşım yasağı ki böyle bir yasak nasıl olabilir? Yiyecek paylaşımı nasıl engellenebilir? Buna rağmen şehirde artan evsiz nüfusunu aşağı çekmek için yapıldığı iddia ediliyor ama bu şekilde ne yapabilirsin? O zaman daha çok ölüm sayınız azalsın anlamına geleceği için bu. Böyle bir şeyin olmayacağı belli. Hem iş imkanı sunmadan hem yatacak yer imkanı sunmadan yiyecekleri, yemeği de ellerinden alırsan bu insanların sonunun ne olacağı çok açıktır.
Yani anladığım kadarıyla çözüm sunmadan insanlar ölsün, böylelikle teşvik olmasın diğerleri mantığı.
Aslında Orta Doğu'ya baktıkları mantığın bir nevi kendi içlerindeki uygulaması bu da. Şehir hayatının, konforunun bozulmaması için bunu söylüyorlar. Şimdi orada o kalabalığın içerisinde yemek dağıtıldığında evsiz insanlar oraya bir kalabalık oluşturacakları için diğer sıcak evlerinde yaşayan diğer insanların bu görüntüyle göz zevklerinin bozulmaması için böyle bir karar almışlar. Bunun da takdirini tabii ki seyircilerimize bırakıyoruz ama biz Allah'ın beğendiği tavrı biliyoruz. Allah'ın beğendiği tavır ayetlerde şöyle bildiriyor. Şeytanı Allah'a sınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz ise ancak Allah'ın yüzü rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Artık Allah onların böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir.
Burada şunu hatırlatalım. Hiç kimse, demin yayının başında sen de hatırlatmıştın. Hiç kimse işte İngiltere'nin güzel şartları, daha iyi yaşayayım falan diye küçücük teknelerde yola çıkmaz. Barınıyor onu satıp, çoluk çocuk binip, küçücük bir çanta alıp eline, işte 6 kişilik teknelere 40 kişi doluşup, Akdeniz'i geçecek bir maceraya hiçbir şekilde girişmez. Eğer bir insan böyle bir şeyi yaşıyorsa gerçekten ciddi şekilde baskı altındadır, korku içindedir, tehdit altındadır, soykırım altındadır. Bunları yaşıyordur. Bir insan bile bile sokakta yaşamaz. Bu soğukta, bu şartlar altında bile bile isteyerek kendi işte ben gideyim burada yaşayayım demez.
Çoluğunu çocuğunu böyle bir tehlikeye kimse atmaz.
Hiç kimseye atmaz.
Yani.
Hiç kimse atmaz. Dolayısıyla ve bu insanlar, yani hani böyle konforumuz bozuluyor diyen insanlar bir gün Allah vermesin aynı şekilde olabilirlerdi. O şekilde yaşıyor olabilirlerdi. Bir Afrika ülkesinde, bir Orta Doğu ülkesinde baskı altında kalmış olabilirlerdi. Varlarını, yoklarını kaybetmiş olarak, bütün yakınlarını kaybetmiş olarak bu hale gelebilirlerdi. İşte biz bu ayette senin belirttiğin gibi ahiret için ve Allah rızası için bir şey yaparsak yaparız. Ve metafiziktir her şey. Dolayısıyla ahiret için ve Allah rızası için yapıldığında ancak Allah da onun güzel karşılığını verir. Bu metafizikliği çok iyi düşünmek gerekiyor. Zaten bu metafizik anlayışa, bu manevi anlayışa ihtiyacı var Avrupa'nın da Amerika'nın da. Çünkü eğer infak edersek, yani başkalarına verirsek, koruyup kollarsak, yetime sahip çıkarsak Allah bolluk verir. Bu mesela Türkiye bu konuda çok örnektir. Biz hiç yani çok zengin bir ülke olmamamıza rağmen kapılarımızı açtık mültecilere. Onun bereketi görülüyor ve daha da fazla görülecektir. Bunun için de yapılmaz. Allah rızası için yapılır ama Allah da bereketini verir. Avrupa'nın bu durumdan kurtulmasında en baştaki şartı manevi olarak olaylara bakmasıdır. Çıkar olarak değil, mültecileri de alacak, zordakilere de yardım edecek, zor ülkelere ilk onlar koşacak. İşte o zaman bereket bu ülkelere dönecektir. Bunu anlatmak için tabii ki çok ciddi bir Mehdiyet'in gelmesi gerekiyor. Bütün dünyanın Mehdiyet'le coşması gerekiyor. Çünkü şu anda materyalizm gücü ve diktatörlüğü çok güçlü. Bunun da ardına sığınıyorlar ve gerçekten böyle bir şeyin olması gerektiğini düşünüyorlar.
Tabii. Ama Avrupa'nın ve Amerika'nın da tabii Mehdi talebelerinin sözünü de dinlemesi gerekiyor. Hocamız Amerika'ya sürekli uyarı yapıyor biliyorsun. Son iki ay içerisinde 1.2 milyar dolar harcadılar. Sadece bu yapılan operasyonlara ve bombardımanlara. Sırf Amerika'daki evsizleri 32 milyon dolarla çok rahatlıkla bakımlarını sağlayabilecekken 1.2 milyar dolarla sırf Amerika'daki evsizler değil, bütün dünyadaki evsizleri, hatta Afrika'daki açları bile doyurabilecekleri bir miktar aslında bu. Ama nedense savaşa ve bombardımana harcanıyor bunlar. Halbuki güzel eğitime, kitaplara, bütün o insanların sevgi ruhuyla bakımına harcansa, oralara sevgi insanları gönderilse, bomba atılacağına, işte o Mehdiyet'in ruhunu dediğin gibi kaplayabilecekleri bütün insanlara o güzelliği, şefkati, merhameti hissettirseler hiç böyle bir sorun kalmayacak ama nedense hep aynı yöntemler deniliyor. Çok hayret verici. Ukrayna'dan da son bir örnek vermek istiyorum. Ukrayna'nın da başı sürekli dertli aslında son dönemde ama kendi içlerinde yaptıkları uygulamalarda o materyalist zihniyetin Ukrayna halkının da nasıl soğuk ve egoist olmasına, birbirlerine karşı acımasız olmasına sebebiyet verdiğini gösteriyor. Bu resimlerde gördüğümüz kişiler milletvekilleri, uygulamalarından hoşlanmadıkları milletvekillerini çöp konteynerlerinin içine atıyorlar toplu olarak. Hem o kişileri aşağılamak için, halbuki bunlar oradaki siyasiler ne olursa olsun insandır bu insanlar. Bu gördüğümüz bir de kırmızı boyayla boyayarak bir de o insanlara bu şekilde tavırlarda bulunuyorlar. Bunlar hiçbir şey kazandırmaz hiç kimseye. Bir insanı çöp konteynere atmak o insanın tavrının daha güzelleşmesini sağlamaz. Sevgiyle yaklaşırsanız, sevgiyle, merhametle bu insanlara yaklaşırsanız ancak çözüm bulursunuz. O yüzden senin de burada yine hatırlattığın gibi bütün insanlığa, hem Avrupa'ya hem Amerika'ya, hem bütün dünya ülkelerine, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, herkese Mehdiyet'in güzel sevgi dilinde birleşmeye davet ediyoruz inşallah. Bu akşamki programımız da burada sona eriyor. İnşallah tekrar görüşeceğiz.
Hoşçakalın.